Ayrım 5. Unutulmayan Rüyalar, Aziz Nesin. Sayfa 91. Çatalca, 21 Kasım 1997. Rüyamda salt rüya görmüyorum. Kimileyinde gördüğüm rüya konusu üzerinde yine uykudayken düşünüyorum. O denli çok düşünüyorum ki yoruluyor ve yorgunluktan uyanıyorum. Ancak uyandığımda rüyada düşünmüş olduğumu anlıyorum. Rüyalarımı da hemen uyanırsam anımsayabiliyorum. Eskiden rüya içindeyken uyanmadıklarımı da anımsardım. Şimdilerde ya hiç anımsamıyorum ya unutuyorum. Uyanmadan gördüğüm rüyaları ansadığım çok az oluyor. Uykudayken her uyanışımda, kesin olarak her uyanışımda, kesinlikle bir rüyayı görmekteyken uyanmış oluyorum. Buna göre sanıyorum ki her uyuyuşumda uyur uyumaz rüya görmeye başlıyorum ve uyanıncaya dek bu rüyalar sürüyor. Yeni uyurken dalıp gitmeler, yarı uyku, yarı uyanıklık içindeki uyanmalar arasında da rüya gördüğümüzün ayırdındayızdır. Rüyada düşünmek dediğim şey rüya görmekten ayrı bir şey. Rüya görmediğimiz zamanlarda gerçek yaşamın içinde doğada, bir ortamda, bir toplulukta görmekte, konuşmakta, seyretmekte, dinlemekteyizdir. Elbet bu doğal durumumuzda da düşünürüz. Beyin düşünmeden duramaz. Ama bu sürekli hiç arasız düşünmeden başka, ayrıca özel olarak bir konu üzerinde derinlemesine beynin bir düşünme işlemi var ki, asıl düşünmeden de bunu anlamaktayız. Belki buna salt düşünme demeliyiz. Bu salt düşünme içindeyken, düşündüğümüz konunun içine iyice girer, bunun dışındakileri hiç yaşamıyormuşuz gibi, baksak da görmeyiz, işitsek de duymayız, tutsak da ayırdına varamayız. Bu düşünce yorucudur. Her zaman hiç durmadan işleyen ve düşünen beyin, iyi ki her zaman salt düşünme durumunda değil, yoksa aşırı yorulurdu. Benim rüyada düşünüyorum dediğim, rüya görmediğimiz her zaman olduğu gibi beynin doğal düşünmesi değil, özellikle bir konu üzerine salt düşünmesi. Rüyadaki bir konu üzerine salt düşünüyorum. İşte o zaman uyanıyorsam, ki çoğunlukla uyandığımı sanıyorum, çok yorgun oluyorum. Uykuda da düşündüğümü öteden beri deneyimlerimle biliyordum. Oyun, roman ya da sevdiğim bir öykü yazarken bunların çözümleyemediğim bir yeri olursa ya da kuruluşunda ikircimli kalırsam, biçimde kesinliğe varamazsam, özde doğruyu arıyorsam, çok denemişimdir. O konuyla birlikte yatarım yatağa ve onu düşünerek uyursam, çok zaman ertesi sabah uyandığımda aradığımı bulmuş olduğumu görürüm. Demek uykuda bilinçaltı çalışıyor ve beyin kendisine verdiğimiz sorunları düşüne düşüne çözümlüyor. Şimdi rüyada salt düşünme dediğim bu da değil, daha başka bir şey. Çünkü bir yazın sorununa çözüm bulmak düşüncesiyle yatıp uyuduğum, uyandığımda da aradığımı bulmuş olduğumu gördüğüm uykularımda, o konuyu rüyalarımda görmüyorum, uykumda düşünmüyorum da. Ya da rüyada görsem, uykumda düşünsem bile bunun hiç ayırdında olmuyorum. İşte bu yüzden buna belki de bilinçaltının uykudayken çalışmasıdır diyorum. Ama bu rüyada salt düşünmek, uykuda yaşadığım rüyada ki biz rüyayı görmüyoruz, yaşıyoruz, rüya gördüm demek anlamca yanlış. Anlamca doğrusu rüya gördüm yerine rüya yaşadım, rüyayı yaşadım demektir. Rüyada o denli rüyayı yaşıyoruz ki, ben çok kez uykuda yaşadığım rüyanın sarsıcı etkisiyle kalp durmasından ölebileceğimi düşünüyorum. Akşam güle oynaya yatıp uyudu, sabahleyin ölmüştü, ne güzel ölüm dedikleri, işte böyle yaşanılan rüyanın etkisiyle kalp durmaları olacak. Böyle ölenler başkalarına hiç zahmet vermedikleri için ne güzel ölmüş oluyorlar. Bir konu üzerinde derinlemesine düşünmek oluyor. İşte bu yüzden de uyanıkken bir konu üzerinde yoğun düşününce nasıl yoruluyorsak, rüyamdaki salt düşünmede de öyle yoruluyorum. Üstelik bu salt düşünmeler rüyanın saçmalığı gereği saçma bir konu üzerinde de oluyor. Yazık ki rüyada düşündüğüm şeyleri uyanınca not etmeyi şimdiye dek ihmal ettim işlerimin çokluğundan. Eskiden rüyada düşünüp düşünmediğimi bilemiyorum. Bilemediğime göre eskiden rüyada düşünmüyordum demektir. Ben de bu rüyada düşünmek son yıllarda başladı. Belki de yaşlanmanın belirtisi. İnsan dünyadan gider olunca dünyayı derinlemesine anlamaya, tatmaya, değerlendirmeye başlıyor. Ama buna zamanı kalmamış oluyor. Yaşlıların yaşamdan kopmamak için bana biraz da iğrenç gelen ille yaşama tutkuları, kaymamak için tırnaklarıyla yaşama yapışmaları, yaşamın tadını, renklerin renk, ışığın ışık olduğunu yeni yeni anlamaya başlamalarından. Bu tadı dahaca anlayamamış olan gençlere, hele bir kahramanlık ya da kahramanlık sandıkları bir eylem uğruna ölmek çok kolay geliyor. 7 Ocak 1979 Pazar Çatalca. Rüyalarım ziyan oluyor diye çok üzülüyorum. Yazık. Rüyalarım demek, bütün uykularım demektir. Çünkü her uyanışımda rüyada olduğumu bildiğime göre, uykumda sürekli olarak rüya görüyorum demektir. Bu nedenle rüyalarımdan yararlanamamam, yaşamımın üçte birinden, dörtte birinden yararlanamamam demektir. Rüyalarımı yazık ki yazıya geçiremiyorum, ziyan oluyor. En etkili rüyadan bile uyansam da yazma olanağım yok. Olanaksız bu. Ama vakıf büyük yapısında yatmaya başlayınca yanıma bir teyp koyabilirim ve rüyadan uyanır uyanmaz birkaç sözcükle rüyamı ses bandına not edebilirim. Örneğin 4-5 Ocak gecesi sabaha karşı gördüğüm rüya. Yazıya not edemedim ama unutmadım da hala etkisindeyim. Her yanı kapalı, penceresiz, kapısız, mağaramsı bir yer ve bakar kör kadın beni kovalıyor. Ne müthiş bir korkuydu. Ulm, 26 Şubat 1980 Salı. Geç yatmıştım. Rüyalar. Sınıf arkadaşlarım Mustafa İnanç'la Mehmet Karahsanoğlu'nu gördüm rüyamda. Saliha'ya kopya verdiğimi söylüyorlar. Bir gece önce de kızımı, Oya'yı görmüştüm rüyamda. Rüyalarımda Oya'yı hep çocukluğunda görürüm. Büyümüş durumunda hiç görmedim rüyamda. Neden? Sevdiğim o dönemidir. Çocukluğundan sonraki dönemini bilinçaltım reddediyor. Bu yüzden büyümüşlüğünü rüyamda görmüyorum. 14 Şubat 1981 Cumartesi saat 02:19. Saat 19 haberlerini dinlerken iyice uyku bastırdı. Yatıp uyudum. Bir rüya gördüm. Yazık, rüyalarımı ziyan ediyorum. Bir yerde, Nişantaşı gibi bir yer, Alpay Kabacalı ile buluşuyoruz. Bir sinemaya gidiyoruz. Ben bu sinemaya hiç gitmedim diyorum. Giriyoruz. Benim biletim yok. Alpay önümden giderken bende iki tane var diyor. Bilet denetleyen kadına öndekinde diye başımla işaret ederek geçiyorum. Biletçi kadın bile ayrıntılarıyla kafamda. Bu rüyalar ne müthiş bir şey. Gerçekte olsa böyle bir kadın hiçbir iz bırakmaz. Boylu postlu 40-50 arası bir kadındı. Hafif kır saçlarını topuz yapmıştı. Bir geniş merdivenden başkalarıyla iniyoruz. Yapının güzelliği çok hoşuma gidiyor. Tavanlar çok yüksek ve her yan ceviz kaplama. Duvarlar ve kimi yerde tavanlar da. Avizeler, lambalar harika. Bir takım salonlardan, geçitlerden geçiyoruz. O ne güzel mağazalar, konferans salonları, duvarlar cilalı ceviz ağacı ama salt kaplama değil, işli, nakışlı, oymalı, kabartmalı, çökertmeli. Rüya gibi güzel denir ya, işte tam öyle. Rüyada rüya gibi güzel bir yer görüyorum. Uzun, büyük. Kendi kendime, İstanbul ne büyük, ne gizemli bir yer, doğma büyüme İstanbulluyum, bunca yıldır bu kentte yaşadım, ne şaşılası şey, hem de İstanbul'un göbeğindeki böyle bir yeri hiç bilmiyorum, gelmemişim buraya, diye düşünüyorum. Öyle büyük ki bu yer, altı alanı, içinde bir de okul var, güzel giyimli öğrencileri görüyorum. Alpay'a, burası ne güzel bir yer, hiç gelmemiştim, kimin burası, diyorum, Helmut'un, diyor. Anlayamıyorum. Söylenişini açıklamak için Helmut Schmidt diyor. Helmut Schmidt. D.1918 1974-1982 arası Almanya Başbakanı gibi diyor. Demek İstanbullu bir zengin Almanın. Ama Alpay onu herkes tanırmış, benim de tanımam gerekirmiş gibi söylüyor. Bir sürü güzel dükkanlar, kuyumcu, antikacı, mobilyacı. Bütün dükkanlar kalın ceviz ve çam. Sinemada oralarda bir yerde. Bana kalırsa Kafka rüyalarından en iyi yararlanmasını bilen, rüyalarını en iyi kullanan yazarmış. Rüyalarıyla yaşamından bileşkeler yaratmış. O yeraltı gezi yeri, Kafka mekanları gibi bir yer. Alpay'a peki bu mağazalara gelmek isteyenler nasıl gelecek? Her buraya gelen sinema bileti almak zorunda kalacak. Salt sinema seyircileri içinse bunca mağaza seyircilerden müşteriyle geçinemez. Sonra düşünüyorum ki dükkan sahiplerinin ve çalışanlarının geçiş kartları vardır. Ama olmaz ki müşterilerinde geçiş kartları olamaz ya. Uyandım. Radyoyu başucumda açık bırakmıştım. Saat 24. Tam radyo son haberleri verip kapanırken uyandım. Uyumaya çalıştım. Uyuyamadım. Kalktım. Helaya gittim. Giyindim. Yatağımı yaptım. Büyük yapıdan tahta parçaları getirdim. Hava berbat. Yağışlı, rüzgarlı, oldukça soğuk. Sobamı yaktım. Çay yaptım. Bu notları yazdım. Şimdi Almanya yazılarının belgelerine bakarak notları sıralayacağım. 25 Ağustos 1981 Salı Vakıf. Rüyalarımda şiirler söylüyorum. Yine rüyamda aman bu şiiri unutmayayım da sabahleyin yazarım diyorum. Çok güzel bir şiir söylediğimi sanıyorum. Öyle güzeldi ki o rüyamda söylediğim şiir, onu hiç unutamam. Yine rüyamda unutur muyum, unutmaz mıyım diye düşünüyorum. Hayır, unutmam. Bu denli güzel şiiri nasıl unuturum? Yine rüyalarımda öyküler düzüyorum. Ne güzel öyküler. Kimisini öykü olarak görmüyorum. Rüyamda o öyküleri yaşıyorum. Yine rüyamda o yaşadığımı öykü olarak yazmaya karar veriyorum. Unutur muyum ki bu öyküyü diye düşünüyorum rüyamda. Öyle derin izi var ki, hayır, unutmam. Rüyalarımda oyunlar kuruyorum. Ne güzel oyunlar. Sabah uyanınca hemen rüyamda yaşadığım ya da kurduğum rüyanın notunu almalıyım diye düşünüyorum. Uyanıyorum sabahleyin. Öyle bir şiir ya da bir öykü ya da bir oyun vardı. Ah ne de güzeldi. Ama hiç anımsayamıyorum. Belki de onlar hiç de güzel değildi. Ama düşte bana güzel gelmişti. Belki de gerçekten çok güzeldi. Düşlerimde gördüğüm, söylediğim ya da yaşadığım ve unutmam sanıp da herkesin de unuttuğum şiirleri, öyküleri, oyunları hemen o anda yazmayı tasarladım. Çünkü bu güzel düşlerin sonunda ya da arasında uyanıyorum çok kez. Uyanıp gördüğüm düşü bir süre düşünüyorum. O ara uyanıklığında bile kafamda bir kez daha geçirip gördüğüm rüyayı sabahleyin unutmayacağımı sanıyorum. Yastığımın altına kalem kağıt koymayı düşündüm. O rüyalardan uyanır uyanmaz düşümdeki şiiri, öyküyü, oyunu not edecektim. Ettim de birkaç kez ama sabahleyin baktım ki yazım kargacık burgacık, okunamıyor ya da rüyada sandığım kadar güzel değil. Sonra da o yaşamımdaki kendime armağan ettiğim tek ve pahalı oyuncağı aldım Stuttgart'tan, küçük teyp. Onu yastığımın altına koydum. Güzel şiirler, öyküler, oyunlar görüp uyanınca o yarı uyku, yarı uyanıklıktaki ses bandı makinemin düğmesine basıp düşte gördüklerimi söyleyecek, ses bandına saplayacaktım. Ama bu isteğimi hiç gerçekleştiremedim. Bu gece düşümde bir şiir söyledim, bir de öykü yaşadım. Hemen uyandım. Unutur muyum, unutmaz mıyım diye her zamanki gibi düşündüm. Hayır, unutmam. Öyle derin etkisi vardı ki nasıl unuturdum. Sabah 4.40'da uyandım. Yatakta o şiirle öyküyü düşündüm. Yine unutmuşum. Yataktan kalkmadan belleğimi zorluya zorluya şiiri de öyküyü de anımsadım. Hemen kalkıp küçük evdeki kaptan köşkü odama geldim. Bu notları, şiiri ve düşte yaşadığım öyküyü yazdım. Şiir şu. Elbet şiir düşümde gördüğümün tıpkısı değil. Ona çeki düzen verdim ama çok değil, pek az. Ra-a-a. Sabahın üçü filan olacaktı çıktığımda meyhaneden. Pis, dar bir ara sokakta buldum kendimi. Başımı kaldırdım ki çatıların daracık çerçevesinde ay. Ama ne ay. Bir sarhoş bana Leyla'sını sordu. Anlattım. Sağa sap, sola dön, git git, yine sola, sonra sağa. O dik yokuştan ineceksin. Bir duvar gelir önüne. Tırmanıp çıkacaksın. Sonra uçacaksın. Sağa sola sapmadan doğru uç uç. Ta aya dek. Varınca aya Leyla'nı bulacaksın. Sarhoştu ama inanmadı. Ben de Leyla'ma gidecektim. Bak işte böyle dedim. Pır diye uçuverdim. Aya kondum. Enayi yerde baka kaldı. Yine dün gece düşümde yaşadığım öykü de şu. Lüks bir otelin resepsiyonu gibi bir yerdeyiz ya da bir lüks kulüp. İki katlı yerdeyiz, üstü dubleks kat gibi. Ceviz kaplama her yer ve eşya. Yanımda genç kadınlar filan. İçlerinden biri bir şarkıcı. Ben şimdiki durumumla oradayım. Ama sıkıntılı günlerimde buna benzer bir yer varmış. O yere adres göstererek kart bastırmışım ve o kartta işsiz olduğumu, bulaşıkçılık yapacağımı ilan ederek basılı kartları oraya buraya dağıtmışım. Bu olayı kızlara anlatıyorum. Yani çok sıkıntılı günler geçirdim anlamına. Genç kadınlardan biri galiba Sezen Aksu, "Aa, ben o kartlardan birini görmüştüm burada," diyor. Ben bozuluyorum. Nasıl görmüş olabilir? Düşümde yine düşünüyorum. Ama ben o kartları her yere bırakmıştım ya. Başka nasıl iş bulabilirdim? O kartta bulaşıkçılık ve orta hizmetleri yapacağım yazılı. Beni bulmaları için de bir yerin adresini vermişim de kendi adım yazılı değil ya da bir takma ad yazılı. Bu işsizlik sırasında yine ünlüyüm. Ünlü bir yazarım ama işim ve param yok. İşimin, paramın olmadığını kimse bilmesin, anlamasın diye bulaşıkçılık ettiğimi başkalarının öğrenmesini istemiyorum. Kartla iş ararken de yine bulaşıkçılık etmekteyim bir yandan. Hem bulaşıkçılık yapıyorum hem de bu gece kulübü ya da otel gibi yerlerde oradakilere sıkıntımı, parasızlığımı ve işsizliğimi belli etmemeye çalışarak kendi düzeyimde görünmeye çalışıyorum. İşte o şarkıcı, "Ha, ben o kartlardan birini görmüştüm," deyince bozulmamın nedeni bu. Düşünüyorum kartı nasıl görebileceğini. Ben o kartları vestiyerlere filan bırakıyordum ya. İşte düşümde bu sırada bunu öykü yapmalıyım diye düşünüyorum. Dramı şurada. Ünlü bir yazar geçim için başka adla bulaşıkçılık yapıyor da çevresindekilere durumunu belli etmiyor. Yine o lüks oteldeki, kulüpteki yerini, çevresini koruyor. Düşümde bana bu büyük, güzel bir öykü olabilirmiş gibi geliyor. Uyandıktan sonra anladım ki kötü bir şeymiş. Sonra o otelin olduğumuz katından Meral'le birlikte iniyoruz. Sokaktayız. Meral koluma girmiş. Çok kez yaptığı gibi kızlık anılarını anlatıyor. Yine ağabey diye birinden söz ediyor. Hep ağabeydir onlar. Anlatırken arada bir, yok yok anlatmayayım sen kızarsın diyor. Kızmamın nedeni olayın kötülüğünden değil de benim yanlış olarak kötüye yorumlamamdan olacak. Onun söyleme biçiminden öyle anlaşılıyor. Ben anlat anlat neden kızacakmışım diye onu anlatmaya özendiriyorum ama içten değil. Daha anlatsın da ne bok yediklerini iyice öğreneyim diye içimden geçiriyorum. Çünkü nasıl olsa onu hesaptan çıkarmışım. Pek inanmıyor sözlerime, çekine çekine anlatıyor. Ağabeyle bir odada kalıyor. Galiba bir kız daha var. Bir şey yapıyorlar. Her neyse ağabeyi kızdırıyorlar. Öyle kızarmış ki sövmemek için uğraşır, sonra çırılçıplak soyunurmuş. Ama kızdığını belli etmek istemezdi. Küfretmemek için soyunurdu. Ama anlatmayayım. Sana da bir şey anlatılmaz ki. Hemen kızarsın işte. Kolumdaki ona daha sokularak yalancılıkla, ''Ne diye kızayım canım? Anlat, anlat.'' diyorum. Sonrasını anımsamıyorum. Uyandığımda çok düşünüp bu düşümü anımsayabildim. Düşümdeyken öykü yapmak istediğim yolda Meral'le geçen bölüm değil, otel resepsiyonu gibi yerde geçen bölümdü. Hiçbiri öykü olmaz. Belki bir motif olarak bir yerde kullanılabilir. Hiç önemli değil. Olsa olsa benim ruhsal durumumu çözüme yarar. 20 Mayıs 1983. Yazık, rüyalarımı hemen yazmıyorum. Sonra unuttuğum için rüyalarımdan yararlanamıyorum. Bugün 20 Mayıs 1983. Şimdi saat 05:12. Uyandım. Kalkıp okuma salonuna geldim. Bu gece sabaha karşı gördüğüm rüyayı yazıyorum. Bir evdeyiz. Bildiğim içinde yaşadığım evlerden biri değil. Ama çocukluğumu geçirdiğim o yoksul ahşap evlerden birine benziyor. Evde babam, Saadet ve karım var. Karımın kim olduğunu açık seçik kestiremiyorum. Çiço gibi, kaktüs gibi, hatta biraz çıtır gibi. Hepsinden karışık bir şey. Ortalık loş. Sabah olmak üzere. Erkenden ben dışarı çıkıyorum. Çıkarken ya Saadet ya babam, camiinde bayram namazının kaçta kılınacağını sor diyor. Bilinen bir cami. Piyalepaşa Camii, Yeni Cami, Büyük Cami filan gibi bir ad. Uyanır uyanmaz rüyanın etkisinde olduğumdan caminin adına ansımaya çalıştım. Ama ansıyamadım. Sokağa çıktım. Eski İstanbul sokağı. Güz sabahı gibi loş. Biraz iniş bir sokak. İki geçeli, bahçeli. Bahçeleri tahta perdelerle çevrili küçücük bahçeli evler. Tahta perdeler yer yer tenekelerle yamanmış. Paslı tenekeler. Yemiş ağaçlarının dalları tahta perdelerden uzanmış. Çoğu tek katlı ya da birçok katlı. Tahtaları kavşamış ve zamanın o gri esmer rengini almış yamalı kaplama tahtaları. Kafesler. Bu sokak benim bildiğim bir sokak oluyor. Rüyamın en ilginç yanı bu işte. Salt rüyalarımda gördüğüm, yaşadığım mekanlar vardır. O mekanlar yaşadığım gerçek mekanlara benzer de benzemez de. Ama yaşadığım gerçek mekanlar değildir. Ben o mekanları salt rüyalarımdan bilirim. Bu düşsel mekanları birçok kez rüyalarımda görmüşümdür. Rüyamda eskiden de bu mekanı gördüğümü, bildiğimi, içinde yaşadığımı anımsarım. O mekan düşsel dünyamın mekanı olur. O düşsel mekan yaşadığım gerçek mekana benzerse çok değişik, çok başka bir biçimde, şiirsel biçimde rüyama girer. Rüyalarımdaki bu düşsel mekanlarımdan biri sonsuzmuş gibi gelen büyüklükte korkunç harap bir yapıdır. Yine büyük bir şaşılası havuzu vardır. Churchill rüya yorumcusu, psikologlar ya da psikiyatrlar kim bilir benim bu sıkça gördüğüm 2-3 yılda bir, belki daha uzun aralarla, belki de bütün yaşamımda 2-3 kez. Rüyaları tebelleş bir mekan, uzam. Düşüncesi olarak nasıl yorumlar ve ruhumu nasıl çözümlerler? Belki başkalarının da rüyalarında tebelleş uzam sıkça gördükleri aynı mekan vardır. Bunu kimseye sormadım. Bu rüyamda gördüğüm mekan işte o eski, biraz iniş, düzensiz taş kaldırımlı sokaktı. Şehremini'nin eski ara sokaklarından biri gibi. Bu sokaktaki evlerden birinde Müfide oturuyor. Müfide, 1933 yılındaki yani 50 yıl önceki sevgilim. O benim sevgilimdi ama ben onun sevgilisi değildim. Rüyalarımda gördüğüm bu sokakta ya da birbirlerine benzeyen bu sokaklarda yine rüyalarımda Müfide'yi çok aramışımdır. Rüyamda o sokaktan geçerken Müfide'yi düşünüyorum. Hangi evde oturuyordu diye bakınıyorum. Sonra bayram namazının saat kaçta kılınacağını soracağım o çok bildiğim camiye nereden gideceğimi düşünüyorum. Yolu birazca şaşırmış gibiyim. Çok bildiğim yer nasıl bulamıyorum diye kendi kendime şaşıyorum. Bu kez camiyi kolay bulmak için olduğum yerden gitmeyi değil de o çok bildiğim caminin olduğu yerden bulunduğum yere nasıl gelineceğini düşünüyorum. Birden aklıma neden o camide bayram namazının kaçta kılındığını sordukları geliyor. Bütün camilerde bayram namazı aynı saatte kılındığına göre yürüye yürüye Haliç kıyısında bir yere iniyorum. Sonra eski yemiş iskelesi gibi bir yer. Kaynaşan insanlar. Rüyamda içimde babamın isteğini yerine getirememenin tedirginliği vardı. Uyanıyorum. Bu rüyanın hiçbir olağanüstülüğü yok. Ama uyandığımda öyle etkisindeydim ki bir süre gerçek yaşamdan ayırt edemedim. Babam ölmemiş miydi diye düşündüm bir ara. Neden sonra ölmüştü deyip bir rüyayı yaşadığımı anladım. 16 Ağustos 1983 Salı, saat 07:42. Çok şaşılası rüyalar görmekteyim. Yazık ki bunları not etmeye zamanım olmadığından unutuyorum. Kaktüslü rüyalar, onlar hep kötü rüya. Birlikte yaşarken de onu rüyamda güzel olarak, güzelliği içinde hiç görmezdim. Şimdi yine öyle görüyorum rüyalarımda kaktüsü. Tatsız, acılı, çirkin durumlar hep. 3 gün önce babamı gördüm rüyamda, son zamanları. Yaşadığımız o küçük evlerden birinin odası. Karşılıklı iki duvar dibinde iki sedirdeyiz. Babam kendisine dövdüğümü, sopayla dizlerine vurduğumu söylüyor. Oysa böyle bir şey yapmadım. Rüyada kendi kendime babamın yaşlılık ve hastalıktan vehimler içinde olduğunu düşünüyorum. Müthiş üzülüyorum. Oturduğum sedirden kalkıp babamın yanına gidiyorum. Babam üzünçle, "Dizlerime vurdun," diyor. Babamı okşayıp seviyorum. "Babacığım, ben sana hiç vurur muyum? Vurmadım," diyorum. Ah ne yazık ki annemi hiç göremiyorum rüyalarımda. Annemin yüzü yok ki belleğimde. Hiç anımsayamıyorum artık. Annemin yüzü belleğimde salt bir güzellik olarak kaldı. Bir soyut güzellik. Maddeleşmemiş, fiziğe bürünmemiş bir güzellik. Dün de kitaplıkta minderde uyurken Ahmet'i gördüm. Ahmet karşımda. Çok üzünçlü duruyor. Yine eve hırsız girdi diyor. Gerçekmiş gibi korkuyla uyandım. Bu gece 15-16 Ağustos, kötü rüyalar gördüm, soğuk almışım, hastayım ama karşılıklı iki pencerede açıktı ve çırılçıplak yatıyordum her zamanki gibi ve üstümde salt ince bir örtü vardı. Sabaha karşı olacak. Şimdi seçip tanıyamadığım bir takım arkadaşlarla daha önce hiç bilmediğim bir kentin yokuş yukarı bir sokağındayız. Kalabalık, sağımda vapur iskelesi var. İskele memuru güleç ve tombul yüzlü biri. Bana saygı ve sevimlilikle, "Bekliyorum, sonra gelin," diyor. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Yanımdaki Remzi İnanç, "Haberiniz yok mu?" diyor. Sıkı yönetim aydınları topluyor, sürgüne gönderiyor. Herkesi aldılar, sizi de alacaklar. Remzi İnanç'a sorular soruyorum. Kimleri aldılar, niçin alıyorlar? Remzi İnanç'ın verdiği yanıtları bir türlü anlayamıyorum. Dişleri çok bozuk bir insanın anlaşılmaz konuşmasıyla acayip sesler çıkarıyor. Anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum. Bir daha soruyorum, anlaşılmıyor Remzi'nin sözleri. Gazeteleri okumadın mı? Gazetelerde sürülenlerin adları var, diyor. Ne yapacağımı düşünüyorum. İskele memuru içeride. Kaçıp gidebilirim. Ama o iyi yüzlü, sevimli iskele memuruna ayıp olur. Hem niçin, nereye kaçacağım? Bir iki gün işlerimi düzene kor, sonra giderim. Çocuklar daha küçükmüş. Param da yok. Ne yapacağım? Düşünüyorum. Sürgün gittiğim yerde yazılar yazsam, gazeteler koyar mı? Müthiş sıkıntıyla uyandım. Uyandıktan sonra da rüyanın etkisi sabaha dek sürdü. Evet, bu askeri yönetimin yetkisi var. İsterlerse beni de, başka aydınları da hiçbir gerekçe göstermeden ya da bir gerekçe uydurarak istedikleri yere sürgün edebilirler. Gerçekte ben de içinde biz bütün aydınları, kendilerinden yana olalım ya da olmayalım, hatta karşılarında bile olsak, bu askeri yönetim kendisini iş başına getirdikten sonra Bülent Ecevit'e, Süleyman Demirel'e ve başkalarına haksızlıklar, yasa dışılıklar yaptığında sesimizi çıkarmamakla sürgün edilmeyi de, kendimize her türlü haksızlıkların yapılmasını da çoktan hak etmiştik. Biz korkaklara ne yapılsa azdır. Çünkü biz aydın yurttaş olma görevimizi yapmadık, insanları değil, hak ve doğruluğu savunmadık. Sabah saat 6'ya dek düşündüm. Bunlar beni sürebilirler, hele şu seçim sırası. Peki bu vakıf işleri ne olur? Her şey yüzüstü kalır. Güveneceğim, işleri bırakacağım hiç kimse yok. Kendi kendime işleri düzenleme izlenceleri kurdum. Sonra kalktım yataktan. 18 Eylül 1983 Pazar saat 08. Uyuyup da rüya görmediğim zaman hiç yok gibi. Salt uyurken değil, uzanıp yatmadan şöyle bir dakikacık uyuklarken, hatta uyumadan önceki o yarı uyanıklık uykusunda bile hemen rüya görüyorum. Çalışmaktan yorgun düşüp masa başındaki o birkaç saniyelik dalmalarımda bile. Uykularımda sürekli rüya gördüğümü, her uyanışımda kesinlikle bir rüyadan uyanmış olmamdan anlarım. İster o uyku dalmalarımdan, ister uyuklamalarımdan, ister uykumdan hangi zaman uyanırsam uyanayım, gecenin herhangi bir zamanında bir rüyadan uyanmış olurum. Bir rüyadan uyanmadığım hiç olmaz. Ancak kimileyin gördüğüm rüyayı anımsamadığım olur. Görmekte olduğum rüyayı uyanır uyanmaz düşünmez o rüya üstünde durmazsam hemen unuturum. Rüya çok uçucu. Yorgunluktan derin uykularımda gördüğüm rüyalarımı daha az anımsıyorum. Geceleri hiç rüya görmediklerini söylüyorlar. Başkalarının rüya görüp görmediklerini deneyemeyeceğimize göre bilemeyiz ama ben kendimi denek olarak alırsam sanıyorum ki herkes rüya görüyor da kimileri anımsıyor, kimileri anımsamıyor. Anımsamayan insan da doğal olarak rüya görmediğini sanır. Rüyalarımda beni özellikle şaşırtan iki şey var. 1. O müthiş ayrıntı. Gerçek yaşamımda böylesine bütün inceliğiyle ayrıntıları ayrımsayamıyorum. Rüyalarımdaysa ayrıntının ayrıntısının ayrıntısını bile ayrımsayabiliyorum. Üstelik bunlar salt özdeksel ayrıntılar da değil, psikolojik ayrıntıları da anımsıyorum. Örneğin rüyamda gördüğüm insanın bakışlarından, duruşundan, yani her türlü davranışından en ince niyet ve düşünceleri ve duyguları belli olabiliyor. Bana kötülük edeceği, iyilik edeceği, beni koruyacağı ve benzeri ve özdeksel ayrıntılarla ruhsal ayrıntılar birbirlerini bütünlüyor. 2. Rüyalarımda beni şaşırtan ikinci şey, rüyada değilken hiçbir zaman anımsayamayacağım kişileri bile görmem. Yaşamımda kısa bir süre görmüşüm ya da bir kez. Önemsememişim, unutmuşum onları, bir daha hiç düşünmemişim ve anımsamamışım. Bir de bakıyorum, bu insanlar rüyama giriveriyor. Nasıl oluyor bu? Belleğin hangi derin labirentlerinden, hangi karanlık mağaralarından birden çıkıveriyor bu insanlar? Şaşıp şaşıp kalıyorum. Örneğin 15 Eylül 1983 gecesi sabaha karşı Tunç Film sahibi, Tunç oğlunun adıydı, İhsan'ı gördüm rüyamda. Bir şaşılacak şey de yakınım olan insanları sevmediğim yaşlarında değildi ki o yaşlarını unutmak, yaşamımdan silip atmak istediğim için olacak, sevdiğim yaşlarında görüyorum. Diyelim o yakınım 40 yaşındaysa, ben de onun çocukluk yaşlarını seviyor, büyüklüğünü sevmiyorsam, onu hep rüyamda çocuk olarak görüyorum. Rüyanın en güzel yanı olağanüstü sürprizleridir. Yaşam zaten sürprizlerle dolu. Ama rüyadaki sürprizlerin çokluğu, renkliliği, şaşırtıcılığı gerçek yaşamda yok. Ne de olsa gerçek yaşamımızda bir oranda da olsa yaşamımıza egemen olabildiğimizden, az çok istencimizde yaşamımızı çizebildiğimizden daha az sürpriz var. Oysa rüyalarımıza hiç egemen değiliz. İstencimizin etkisi ya hiç yok rüyalarımızda ya pek az. Bu yüzden rüyalarımız baştan sona sürpriz dolu. Rüyalarımız istencimizin ipini koparması demektir. Sürprizlerse yaşamın şaşırtıcı güzellikleridir. Sürprizleri için de rüyalarımı seviyorum. Ah zamanım olsaydı da bütün rüyalarımı yazabilseydim de onlardan yararlanabilseydim. Tarih 7 Şubat 1984 Cuma 12.53. Öyle yoğun, öyle dolu, öyle hızlı yaşıyorum ve öyle çok çalışıyorum ki bu hız ve yoğunluk içinde çok istemişken kendi yaşantımı, zamanımı yazmaya, günce ya da her neyse olanak bulamıyorum. Özellikle rüyalarımı yazmayı ne çok isterdim. Bugün öğle yemeğinden sonra 1,5 saat uyumuşken gece 21'de uykum geldi. Çalışamaz oldum. Bir gece önce çok az uyumuştum. Artık eskiden olduğu gibi kendimi çalışmaya zorlamak istemiyorum. Yatmalıydım. Erken yattığımda gecenin bir zamanı uyandığımı bildiğim için yanıma 70 yaşım merhaba dosyasını alıp vakıftaki büyük yapıdan yattığım eve geldim. Yattım. Zihni Küçümen'in çevirdiği Her Şey Burada Biter adlı kötü bir radyo oyununu dinledim. Sonra uyudum. Ne rüyalar, ne rüyalar gördüm. Hasan Ali Ediz'i gördüm. Önce Ediz değildi o kişi, sonra o oldu. Çok konuşuyor ve bir talimat okuyup duruyordu. Orada birkaç kişiydik, sıkılmıştık ama ses çıkaramıyorduk kabalık olur diye. Yanımda oğlum Ahmet vardı. Sonra gece. Bir evdeyim. Bitişik'te başka bir ev, kapısına Nişantaşı'ndaki evde olan keskin bıçağı saplamışlar. Sözde kilit bozulmuş da bıçağı kapıyı kapamak için saplamışlar oraya. Canım sıkılıyor böyle bir saçmalık yaptıkları için. Bıçağı sapladıkları yerden çekip alıyorum. Yokuş aşağı bir bayırdan iniyorum. Tarlalar, bahçeler. Sanki rüyalarımda birçok kez gördüğüm tanıdık yüzler. Trenler. Trendeyim. Yanlış trene binmişim. Yanlış yerlerde iniyorum trenden. Gelecek treni bekliyorum. Hep gece. Bir adamın elinde sitene benzer bir makineli tabanca. Adam yanımda siper almış. Mermileri şarjörlü değil, toplu tabanca gibi mermi yuvaları var. Sağ önümde. Ateş ediyor. Sonra karşıdan ateş ediliyor. Ben de vurulabilirim. Bunlar ilginç değil. İlginç olan şu. Tam o sırada zil çaldı. Kapı zili. Hayır, bu rüya değil. Hızla çalınan zil sesini duyuyorum ve zil sesiyle uyanıyorum. Zil sesini açık seçik duydum. Yarı uykuda, yarı uyanık, zili rüyada mı yoksa uyanıkken mi işittim diye düşündüm bir an. Ama vakıftaki yapılarda zil yok ki. Düşündüm, salt bu ön kapı zili var vakıfta. Gerçekten zil çalındıysa ikinci kez de çalınır. Hayır, ikinci kez çalınmadı. Bu saatte kapı zili çalındığına göre demek vakıfta önemli bir şey var. Yoksa çocuklara bir şey mi oldu? Pencereye daha perde taktırmadım. Yattığım yerden pencere camından bakınca zilin olduğu kapı görünüyor. Öyle ay ışığı var ki dışarısı apaçık görünüyor. Kimseler yok. Sinirlerim bozuk diye düşünerek kalktım yataktan. Gerçekten sinirlerim bozuk. Yatarken yine ölümü düşünmüştüm. Çünkü yüreğimde yine ağrı vardı. Yeni bir ağrı. Burada ölebilirim. İşte böyle birden öleceğim diye düşündüm. Bir tanıdığın yürek durmasından birden öldüğünü söylemişlerdi. Ölümü düşünmek istemiyorum. Ölümü düşünmemin hiçbir yararı olamayacağını düşünüp düşünmemeye çalışıyorum. Ölüm düşüncesini sanki inatçı bir sineği başımı sallayarak yüzümden kovalamak ister gibi kafamdan çıkarıp atmaya çalışıyorum. 5. ayrımın sonu sayfa 114.